Ayrım 22, sayfa 271, Meşrebi Bir Kuşlar. 0 numara. Göz açıp kapayana kadar aşık bir çift olmuşlardı. Ve göz açıp kapayana kadar aşık bir çifte dönüşen herkes gibi, aşağıdan ne kadar sinir bozucu göründüklerinin farkına bile varmadan, son sürat semanın 7. katına kanat çırpmakla meşguldüler. Kendi kozalarında durmadan dokunuyor, öpüşüyor, mırıldanıyor, daha yeni geliştirdikleri ama sanki hep bildikleri bir tuhaf dille cilveleşiyorlardı. Onlarınki vecde şişmiş bir balondu. Dünyadan şüpheyle izlenen, sürekli göz altında tutulan, ancak kendisi etrafını görmekten aciz bir şişkin balon. Velhasıl aşkın kör olduğu zannı. Dokunaklı bir büyüleri vardır aşıkların ve tümüyle kendileriyle doludurlar. Daha doğrusu kendisiyle. Çünkü aşık çiftler, iki bağımsız benlik olarak buluştukları halde, son tahlilde iki değil, parantez içinde 1+1, 0 olurlar, parantez içinde 1-1. İşte tam da böyle tekliğe filizlerini vermişti Geyil ile Ömer, kimseler anlayamadan. Artık Ömer artı Geyil değillerdi. Mükemmel bir sıfır, bir Geyil Ömer ya da Ömer Geyil mutantıydılar. Aşka diyecek yok, hoş bile sayılır ama aşıklar iç bayıcıydılar. Bu bir yana evlilik tam bir ifrattı. Belki de herkesten çok Allegri'nin sinirleri bozulmuştu. Ne de olsa tren tariflerinde olduğu gibi evliliklerde de insan yola önce çıkanın hedefe önce ulaşmasını bekler haliyle. Allegri ile Piyu çıkmaya başlayalı 2,5 yıl olmuştu. Evlendiklerinde ne yapacaklarını, nerede oturacaklarını, hatta ne yemekler pişireceklerini dahi konuşmuşlardı defaten. Doğru zamanı bekliyorlardı. Her gün bir erkeğin kadınına hayır diyemeyeceği bir an vardır. Akıllı kadın punduna getirip o anı bulur nasihatinde bulunmuştu büyük büyük teyzesi. Nedense Allegri bu özel anı kaçırdığını hissediyordu. Bazen Piyu'nun kendisiyle gerçekten evlenmek istediğinden şüphe ediyordu ama Latia Piedat endişelenecek bir şey olmadığına ikna etmişti onu. Con los hombres, şu erkeklerle hep aynı bilmece. Başlangıçta evlenirlerse hayatlarının biteceğini kuruntu ederler. Bir kere evlenince bu sefer de boşanırlarsa yaşayamayacaklarını zannederler. Bir tarafta 2 küsur yıldır her şeyi inceden inceye düşünen, doğru anın gelmesini bekleyen, bir aile kurabilmek için ince eleyip sık dokunması gereken her ayarı istisnasız ince eleyip sık dokuyan Allegri vardı. Derken yaşam evrenindeki en gevşek, en olmadık iki karakter, onlardan evvel evlenme fikriyle ortaya çıkıveriyordu. Nasıl bu kadar süratle, bu kadar umursamazca evlenebilirlerdi? Hem ahlaken de doğru değildi. Geyil de, Ömer de, parantez içinde hele birincisi, her fırsatta toplumu topa tutmakla, çoğunluğun her hareketini ulu orta kınamakla nam salmıştı. Bütün bunların ardından şimdi nasıl böyle edepsizce normal davranacaklardı? Allegri öfkesini Piyu'dan çıkara dursun, Piyu'nun asap bozukluğu Aroz'la Abed'in sinirlerini tel tel gerdi. Çok geçmeden bütün ev ahalisi buluttan nem kapmaya hazır vaziyette yay gibi gerilmişti. Debra Ellen Thompson'ın kederi de cabası. Sadece o tuhaf mahluk, şu Geyil Ömer organizması mutlu mesut kendi yörüngesinde dönmeye devam etti. Bu yüzden de Ömer'e durumun ciddiyetini hatırlatma işi ev arkadaşlarına düşecekti. Ertesi akşam Abed, Ömer'i çakır keyif yatağına uzanmış, Portishead'in Only You, parantez içinde bir tek sen şarkısı eşliğinde Geyil'i düşünür vaziyette buldu. Bir saadet ve biraz da tütün dumanı altında. Ah demek yeniden sigaraya başladın dedi Abed kaşlarını çatarak. Ama kaşını çattıracak daha meşrum kaygıları olduğu için bu duruma dilediğince çatamadı kaşlarını. Oğlunu savaşa gitmeden bir gün önce odasında sigara içerken yakalayıp bundan dolayı ona kızmasının anlamsızlığını bilen, bildiği halde gene de kızmaktan kendini alamayan bir babanın ikilemiyle. Başladın mı? Ömer'in gözleri baygın rüyalardan sıyrıldı nihayet. İçimden bir sigara yakmak geldi ama sigaraya başlayıp başlamadığımı bilmiyorum. Hiç gelecek planı yapmıyorum dostum dedi. Yeni cinsenki felsefesini hamasi bir edayla seslendirerek. Vallahi ben şahsen gelecek planı yapmamana hiç şaşmadım. Geyle evlenme teklif ettin. Bir geleceğin kaldı mı ki? Dedi Abed çatlak bir sesle. Ama sonra Safiye beklese, onun yüzüğü takacağı parmağına takıldı gözleri. Alışılmadık bir sessizliğe gömüldü. Çenesindeki gamzeyi kaşırken gözleri buğulandı. Ömer bu hareketin ciddi konuşma zamanı anlamına geldiğini bilecek kadar iyi tanıyordu artık onu. Omar dostum, beni bilirsin. Belki biraz fazla konuşuyorum ama arkadaşım olduğun için. Hem senin mahremiyetine daima saygı duydum. Yani sarhoş olduğunu ya da domuz eti yediğini kaç kere görmüşümdür. Sonra şu gelip giden kız arkadaşların. Müslümanlığa yakışacak şeyler değil ama seni hiç sorgulamadım. Bu senin hayatın, karışmak bana düşmez. Ama bu sefer durum başka, çizmeyi aştın. Bu evlilik. Abed bu kelimenin anlamını gerçekten bilip bilmediğini anlamak istercesine Ömer'in yüzüne baktı. Lütfen yanlış anlama. Geyle bir itirazım yok. Onunla ilgili bir şey değil. Şey tabii aslında ilgili. O çok... Abed ayağa fırlayıp uygun kelimeyi arayarak yatağın etrafında sinirli sinirli bir yarım daire çizdi ve nihayet aradığını bulup durdu. Zor. Geyil çok zor biri. Bak sana karşı dürüst davranacağım. Geyil'le tanıştığımızdan beri, vallahi bu kız günün birinde evlenirse Allah kocasına sabır versin diye düşünür dururdum. Şimdi o koca sensin, şu hale bak. Abed sahnede az evvel bir izleyici soktuğu dolabı açıp içinin boş olduğunu göstermeden önce kollarını sallayan bir sihirbaz gibi abartıyla Ömer'i işaret etti. Evlilik ciddi iştir. Abed tekrar yatağın kenarına oturdu. Sesi samimi, mahrem bir fısıltıya dönüşmüştü. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Ömer yürekten başını salladı. Evet, anlıyordu. Only You bir kere daha çalmaya başladığında kapı tekrar çalındı. Girin diye neşeyle bağırdı Ömer, olacakları bilmenin rahatlığıyla. Kapı özenle açıldı ve içeri Aroz girdi. Arkasından da Piyu. Beni bilirsin. Belki fazla konuşmuyorum ama seni düşünüyorum hep. Benim arkadaşımsın. Piyu boğazını temizledi. Gözlüklerini geri itti. Burnunun ucunu kırıştırdı ve havuç tonlarında kızardı. Ömer bu rengin ciddi konuşma zamanı anlamına geldiğini bilebilecek kadar iyi tanıyordu onu artık. Aşk harika bir şey kuşkusuz ama S. Sence bir aile? S. Bir ömürlük bir ilişki? S. Kurmaya yeter mi tek başına? İnsan böylesi bir istikrarı? S. Ancak S. Kendi türünden biriyle yakalayabilir. Kendi türünden biri diye yineledi Piyu, bu akşam kelime bulmakta zorlanarak. Bilmez miyim dedi Ömer derinden gelen bir sesle. Hiç denemedim mi zannediyorsun? Kendi türümden birini az mı aradım? Ama hiçbir yerde kan, beyin ve aidiyet. Orta Doğu'da milliyetçilik ve entelektüeller üzerine doktora tezi yazan, dünyanın en matrak İspanyolu ve en matrak Faslısıyla Boston'da yaşayan, Ekim'in son günü doğmuş 26 yaşındaki bir Türk erkeğiyle karşılaşmadım. O adamı bulduğum gün size söz, hemen geyili bırakıp kendim gibi biriyle evleneceğim. Ben şaka yapmıyorum, ciddi bir şey bu dedi Piyu, bir ton daha havuçlaşarak. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Ömer yürekten başını salladı. Evet, anlıyordu. İkisinin de ne demek istediğini gayet iyi anlıyordu. Tanıma gereği aşk, sezgisel, akıl dışı bir şey. Bir nevi katlanılır delilik olduğundan, ille de benzer geçmişten gelen birine aşık olmak gerekmiyordu. Ama mesele evlenmeye gelince değişiyordu ölçütler. Evlilik bağının yazılı olmayan kuralları, her kuşun kendi sürüsünden biriyle eşleşmesini şart koşuyordu. Nedense farklı türlerden iki kişi arasında evlilik, insanlarda bir trajedi korkusu, ilkel, arkaik ve neredeyse dinsel bir korku doğuruyordu. Sanki çift gül gibi geçinip gitse de her gece onlar derin uykuya daldıklarında tanrıları sabaha kadar cenk edecekti. Demden firar. Düğün müziğinizi ve renginizi seçin. Nişanınızı yerel gazetelerde ilan edin. Düğününüzde hoşunuza gidecek atmosferi planlayın. Birkaç ay önceden dans kursuna yazılın. Yüzükleri ısmarlayın. Annelerin elbise seçimine yardımcı olun. Bir konuk defteri alın ve bütün konukların içine yazmasını sağlayın. Aldığınız bütün hediyelerin ayrıntılı bir listesini yapın. Teşekkür notlarını asla bilgisayar ya da daktilo ile yazmayın. Hepsi elde yazılmalıdır. Güzel bir not kartı seçerek stilinizi gösterin. Gelen hediyeyi ismen belirtip nasıl kullanmayı düşündüğünüzü belirtin. Güzel havlu takımı için teşekkür ederiz. Banyomuz da çok iyi durdu. Düğün günü için içinde dikiş kutusu, naylon çorap, çengelli iğne ve kağıt mendil bulunan bir acil durum çantası hazırlayın. Ne yapıyorsun diye sordu Piyu. Ömer'in odasından dönüşte Abed'i önünde Amerikan düğün günü el kitabı mutfakta oturur görünce. Sosyolojik gözlemlerde bulunuyorum dedi Abed, başını geri atıp burun deliklerini açarak bir hapşırığı tam zamanında ketlemişti. Bu başarısından memnun ekledi. Evlendiği gün yanına naylon çorapla acil durum çantası alan kadın ne menem şeydir. Böyle bir kadınla kim evlenmek ister ki? İkisi birlikte evlilik el kitabını önce merakla sonra da artan bir hayretle inceleyerek mutfakta bir saat geçirdiler. Bir saat sonra Amerikan gelinlerinin biraz denetim düşkünü olduğu sonucuna varmışlardı. En küçük ayrıntıya kadar her şeyin denetim altında tutma istekleri, ABD dışındaki kadınların gayet iyi bildiği bir şeye yer bırakmıyordu hayatlarında. Tesadüfleri. Ama Gail, düğün günü öğleden sonra 3 civarlarında tepeden tırnağa mor tonları içinde mutfağa girdiğinde Amerikan gelinleriyle ilgili genellemeleri çürüttü. Odadaki birinde şu renk kataloglarından olsa, elbiselerin renginin numarasının 57A, isminin yabani üzümler olduğunu görecekti. Şalının numarası 60D'ydi. İsmi mağrur gelenek. Saçında leylak rengi tüyler vardı ve bugünün şerefine küçük kaşık yerine daha büyük bir gümüş kaşık takmıştı. Vay dedi Piyu sesi hayretle dalgalanarak. Erguvan ağacına benziyorsun. Gail iltifat edilmiş gibi mahcup mahcup güldü. Damat nerede diye sordu. Damat yukarıda Sex Pistols'un Something Else'sini, parantez içinde bir başka şey, dinliyordu. Sağ ve esendi ama aklını kaçırmak üzereydi. Sabahtan beri dolabındaki bütün giysileri giyip çıkarmış, aynadaki palyaçodan gına gelmişti. Heyecanlıydı. Ama bunu belli etmemek için her zamankinden farklı giyinmemeye karar vermişti. Ama hesaplı resmiyetsizliğin zorluğu temelde bir oksimoron oluşuydu. İnsan sıradan olmaya ne kadar uğraşırsa o kadar uzaklaşıyordu sıradanlıktan. İşte telefon çaldığında damat bu haldeydi. ''Bana burada saatin kaç olduğunu sormayacak mısın?'' Defne'nin sesi, müşteriyle dolup taşan bir dükkanın kapısındaki çıngıraklar gibi neşeyle çınlıyordu. Orada saat kaç dedi Ömer ama onun sesi diğer dükkanla rekabeti çoktan bırakmış, meteliğe kurşun atan komşu dükkanın kapısı gibi olgundu. Burada şimdi saat tam 15.33. Ya ne var ne yok. Salak dedi Defne. Çok salaksın. Ömer buna ne cevap vereceğini bilemedi. Onun yerinde ağzında bir şeyler geveledi. Aramana sevindim. Hayatımda çok büyük değişiklikler oldu. Seninle konuşmak isterim. Konuşuruz, merak etme, dedi gizemli gizemli kıkırdayarak Defne. Benim şimdi kapatmam lazım. Sen bir yere kıpırdama. Konuşacak bol bol zamanımız olacak. Telefon kapanmadan önce öyle tuhaf, öyle Defne'ye yakışmayan bir kahkaha duydu ki başka birinin onun sesini taklit ederek kendisini kandırdığından şüphelendi Ömer. Manic Street Preachers'ın Suicide in Painless, parantez içinde intihar acısızdır şarkısını koydu ve kendini yatağın üzerine yığılı kazaklarla pantolonların arasına attı. 3 dakika 26 saniye. Bu müzik de ne şimdi? Yukarıda ne yapıyor? Benim bildiğim saatlerce hazırlanan gelinlerdir, dedi Piyu kaşlarını çatarak. Tam kaş çatmayı bırakırken televizyonun altında birkaç kırıntı tespit etti. O süpürgeyi bırak, gel bir çikolata ye, diye onu teselli etti Gail. Bizimki öyle bildik düğünlerden değil. Onlarınki bildik düğünlerden olmadığı için otorite, tören ve bürokrasi istememişlerdi. Akrabalar da. Abed'le Piyu memnuniyetsizliklerini saklamamışlardı. Özellikle akraba davet edilmemesi konusunda. Yine de Boston'da ve muhtemelen bütün dünyada eşi benzeri olmayan, zira kalbinde kimseye karşı en ufak bir önyargı barındırmayan sıra dışı bir hahamın kıydığı nikah neşelerini yerine getirdi. Haham Mark, başka başka dinden insanlar, geyler, lezbiyenler, ateistler, agnostikler, çok inançlılar dahil, kapısına gelen her türlü insanın nikahını yargılamadan kıyardı. Yeter ki birbirlerini sevsinler. Eve dönünce yeni gelinin ilk yaptığı şey bir kutu bira açmak oldu. Neftoncu bir evlilik kuramı geliştirdik, dedi Ömer nameli bir sesle. Kolunu tepeden tırnağa mor tonlarına bürünmüş karısının omzuna atarak. Bütün evlilikler farklı farklı başlayıp aynı şekilde bittiğine göre bunun bir sebebi işin içine karışan insanlar olmalı. Bu bağlamda bilgi kesinlikle güç demek. Ne kadar çok insan tanıyorsan o kadar ses karışıyor, evliliğin üzerinde o kadar çok etkileri oluyor. Başka bir deyişle, evliliğinizin başarısızlığa uğramasını istemiyorsanız evli olduğunuzu saklayın. Yine de yeni evliler ne derse desin düğün düğündür ve kutlama sebebidir. Doğru, pek fazla konuk yoktu. Parantez içinde tam olarak 12 kişi. Ama mevcut olanlar kutlama arzusundaydı. Yemekleri alegre, düğün pastasını Debray'ın Thompson temin etti. Bu sefer Gail'i pastadan uzak tutacak kadar basiretli davranmıştı. Ama onunki tek tatlı değildi. Nedense herkes bu düğünün normal bir düğüne benzemesini engelleyen eksikliğin tatlıyla telafi edilebileceğini düşünmüş gibiydi. Oksana Sergiyenko çilekli Romanov getirmişti. Jamal Baklava, siyaset bilimi bölümünden birkaç arkadaş da ahududulu dolu turta. Sivivak da elinde bir kutu kremalı tatlıyla uğramış, hatta bunu kepaze öğrencisine verirken gülümsemişti. Kızın biri pembe bir pasta getirmişti. Bu renk Abed'e uzak bir hatırayı hatırlattı. Kıza tekrar dikkatle bakınca onun Cadılar Bayramı partisindeki şeker götü olduğunu fark etti. Ve Allegri'nin çorba evinden arkadaşı olduğunu öğrendi. Bolca tatlı, yeterince insan, yiyecek, alkol ve iyi bir kutlama sebebi oldu mu gerisi kendiliğinden gelir. Partinin gittikçe artan şamatasında Debra Ellen Thompson'la Gail bir ara yan yana düştüler. Gözleri birinin yarım bıraktığı acı badem kurabiyesine dikili. Konuşmaya başladıklarında sözlerinin altında sarsak bir sessizlik titriyordu. ''Ona aşık mısın?'' ''Hayır'' dedi Gail. ''Ama aşka bundan fazla yaklaşmamıştım.'' ''Onu tanımıyorsun bile'' diye mırıldandı Debra Ellen Thompson son güç duyulur bir sesle. ''O bir yabancı Gail, seni anlayabilir mi dersin? Seni benden iyi anlayabilir mi sence?'' Bu soru ağzında kötü bir tat bırakmış gibi buruştu yüzü. Gail, suçluluk ve şefkat karışımı bir duyguyla Debra Ellen Thompson'a bakarken yüzünün yandığını hissetti. Arkadaşının inek yalamış ters saç tutamına bakarken, vaktiyle onu keçi sakallı, sinirli bir adamdan ve bir yığın kıkırdayan kızdan kurtaran genç kızı bulmaya çalıştı. Her jestini çok iyi bildiği bir yüzdü bu. Geçen 10 yılda kaç kere sevinç, gurur ve şevkle parladığını görmüştü bu gözlerin. Ama bedbinlik ve elemle kırıştıklarını da gördüğü olmuştu. İlk başta erişemeyeceği kadar uzakta duran, sonra şaşırtıcı bir biçimde kendisine bağımlı olan bir yüz. ''Seni çok incittiğimi biliyorum.'' dedi Gail kadifemsi bir özenle. ''Özür dilerim.'' ''Öyle deme.'' diye karşı çıktı Debra Ellen Thompson kararlı ama yumuşak bir sesle. ''Gayet iyi anlıyorum. Eskiden, yani başlarda sana karşı çok haşin davrandım sanırım. Ama benim sana karşı haşinliğim ve sonrasında senin bana karşı haşinliğin arasında birbirimizi gerçekten sevdiğimiz bir dönem oldu. Değil mi?'' Gail üzerine çöken çaresizlikle baş etmeye çalıştı ama boşuna. Tekrar konuşmaya başladığında sesi seyrelmiş, gözleri bulutlanmıştı. Debra Ellen Thompson'ın elini tutup şefkatle sıktı. ''Doğru.'' diye mırıldandı. ''Haklısın sevgili Debra.'' Debra Ellen Thompson'ın yüzü sakin, hatta dingindi artık ama sonraki cümlesini söylerken başını çevirdi. ''Umarım onunla çok mutlu olursun.'' İkisi de refleksle Ömer'e baktılar. ''Böyle bir şey için zerrece umut var mı?'' diye. Bu arada Ömer, Chumbawamba'nın Anensiyasını her seferinde sesini yükselterek 6. kere çalıyordu. Kafası çoktan dumanlanmış olduğu için aşağıdaki şen şakrak çeteyi yönetmek amacıyla divana çıkmıştı. Mütevazı bir düğün töreninde adaplarıyla eğlenmekten, avazları çıktığı kadar bağırmaya doğru seyrediyordu misafirler. Ömer şarkı sözlerini haykırırken korosu da neşeyle eşlik ediyordu. Do you suffer from long term memory loss? I don't remember. Uzun süreli bellek kaybından mı müzdaripsin? Hatırlamıyorum. Abed birazdan gerekeceğini bildiği için mutfakta nane çayı hazırlıyordu ki arkasında cıvıl cıvıl bir ses duydu. Merhaba, içeri girebilir miyim diye sordu kapıda nefes nefese duran genç ve zarif hanım. Tekerlekli bavulunu içeri çekti, derin bir nefes aldı, sonra büyük bir dikkatle Abed'e baktı. Yüzü aydınlandı, kim olduğunu biliyorum, adını söyleme. Sen, Abed afallamış bir yüzle baka kaldı. Abed, neredeyse yerinde zıplayacaktı. Sen Abed'sin değil mi? Evet dedi Abed tereddütle, vücudu gerilmiş, yüzü şaşkınlıkla kasılmıştı. Keşke kız adını yanlış hatırlasa, onu, evi, şehri karıştırmış olsa, tahmin ettiği kişi olmasaydı. Çekinerek sordu. Peki sen kimsin? Ben Defne, İstanbul'dan. Ömer benden bahsetmiştir diye ekledi sesi şevkle dalgalanarak. Amerika'ya geldiğimi bilmiyor, ona sürpriz yapacağım. Evde mi? Abed bir dolu yalan uydurmaya çalışarak yutkundu. Sonra tek bir yalan bile bulamayarak tekrar yutkundu. İşte o sırada kızın elindeki hediye kutusunu fark etti. İstanbul'dan şekerleme gibi bir şey getirmişti. Bunun tanıdık bir tatlı olup olmadığını düşünmekten alamadı kendini. O ter dökerek öylece dururken Defne havadaki uğursuzluğu sezerek tedirgin bir bakış attı. Sonra bavulu mutfağın ortasında bırakıp ağır, sendeleyen adımlarla oturma odasına doğru ilerledi ve içeride gümbürdeyen kalabalığı görüp dona kaldı. Uzun süreli bellek kaybından mı muzdaripsin? Ömer divanın üzerinde sallanmaya devam ederek orkestrasına bağırdı. Hatırlamıyorum. Sarsak, uzun vücudu divanın üzerinde bir o yana bir bu yana savrulurken bakışları da savruldu ve derken mutfak kapısında bir kutu kestane şekerine çakıldı. Tatlıya hiç düşkün değildi ama severek yediği tek tatlı buydu İstanbul'dayken. Biraz zorlanarak bakışlarını kutudan alıp kutuyu tutan kadına çevirdi. Hatırladı. Bundan sonra olanlar her izleyicinin belleğinde biraz farklı kalacaktı. Allegre sonradan Gail'in dışarı çıktığını hatırlayacaktı mesela. Ama Piyu'nun kayıtlarında koşarak kaçan kişi Defne'ydi. Hem Abed'e hem Piyu'ya göre bu vakanın ardından Ömer panik halinde divandan inmiş, Defne'ye doğru sendelemiş ama sonra Gail'e hamle etmiş, iki kadını tümüyle farklı şeylere ikna etmeye çalışmış ama başarılı olamamıştı. Abed, Ömer'in içine düştüğü çamurda çırpınırken bir noktada Gail'le Türkçe, Defne'yle İngilizce konuştuğunu iddia edecekti. Ömer kendi açısından bu iddiaların hiçbirine itiraz edecek halde değildi çünkü bu talihsiz deneyimden aklında sadece tek bir görüntü kalmıştı. Kestane şekeri kutusu ve üzerine süslü harflerle yazılmış müessese ismi, Demden Kaçar Oğulları. Yazıklar olsun Aroz diye azarladı Abed. Sana da yazıklar olsun Senyor Piyu. Zavallı kızın kestanelerini nasıl yersiniz? Parti bitmiş, insanlar gitmişlerdi. Allegre artanları hayır kurumuna götürmüş, Debra Ellen Thompson dükkana dönmüş, Gail ortalıktan kaybolmuştu. Ömer baş başa konuşmak için Defne ile birlikte dışarı çıkmış ama kısa süre sonra tek başına ve sıkkın geri dönmüştü. Neden bana yazıklar olacakmış diye itiraz et Piyu. Esas ona yazıklar olsun. Bak bunda haklısın diye atıldı Abed. Sana yazıklar olsun Omar. Evimizin uzun bacaklı yürüyen yüz karası. Rezil leylek. Ömer onlara kırgın kırgın bakarken dudakları çizgi haline gelmişti. İstanbullu kız arkadaşın ne dedi diye merakla sordu Piyu. Kestane şekerlerini masanın öbür tarafına Aroz'dan uzağa koyarak. Eski kız arkadaşım diye düzeltti Ömer huzursuzca. Ya tabii tek mesele kendisi bunu bilmiyordu diye takıldı Abed. Bana iyi dileklerini sundu, hayatta mutluluklar diledi diye homurdandı Ömer. Bir kadın tarafından lanetlenmek felakettir dedi. Batıni mesajı çabucak kavrayan Abed. Bir erkek seni mahvetmeye yemin ettiyse merak etme. Gece vur kafanı uyu. Ama bir kadın seni mahvetmeye yemin ettiyse sakın gözünü kırpma. Gail ne dedi diye sordu Piyu. Aroz'un peşi sıra gittiği kestane şekerlerinin yerini tekrar değiştirerek. Fazla bir şey söylemedi. Kızacağından ya da incineceğinden korktum. Ama onun hisleri için endişe etmememi anlayabildiğini söyledi. Hepimizin geçmişi var dedi. Ömer bir açıklama beklentisiyle arkadaşlarına döndü. Biraz tuhaf bir tepki değil mi sizce? Tuhaf mı diye gakladı Abed. Parlak siyah gözlerini havaya kaldırıp mutfaktaki bir dinleyici kitlesine hitap eder gibi sesini yükselterek. Dostumuz Ömer demin Gail'in tuhaf olduğunu mu söyledi? Gülüştüler. Ömer kaşlarını çattı. Bunu takip eden boşlukta Aroz nihayet kutudan bir kestane şekeri çalmayı başardı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Fortisade. Fortisead. Only. Only. You. You. Manic. Manic. Street. Street. Preachers. Preachers. Suicid. Suicide. Painless. Fainless. Chumbawamba. Chumbawamba. Amnesia. Amnesia. Du. Do. Suffer. Suffer. From. From. Long. Long. Term. Term. Memory. Memory. Loss. Loss. Don't. Don't. Remember. Remember.